Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın Sezin.
Günaydın, nasılsınız?
Günaydın efendim, teşekkür ederiz. İyiyiz, sağlığınıza duacıyız. Siz nasılsınız?
Ne olsun, ben bu sabah mutluyum çünkü ben bir trend setırmışım meğersem. Yani bir trend yaratan insanmışım, haberim yok.
Ama sürekli... Açık Radyo'nun bütün çalışanları ve bütün şeyleri trend setirdir zaten programcılar.
For free zaten of course.
Başka türlü olmasına imkan yok değil mi? Evet.
Trendsetter yani ne demek?
Evet. Önce onunla başlayalım. Nedir bu?
Yani bir akım öncüsü insan. Böyle nasıl söyleyeyim? Öncü.
Eğilim
böyle,
yaratıyor. Evet.
Eğilim yaratan toplumda. Eğilimin dışında evet, etkileyen ve peşinden sürükleyen. Hı hı. Ay, sürekli hastayım ya. Aslında bunun gayet normal olduğunu ve iklim krizinin bir sonucu olduğunu öğrenmek beni ayrı bir etkiledi diye.
Hangi akımın efendim bu arada? Hastayken program yapma akımı mı?
Efendim?
Hastayken program yapma akımı.
Zaten hasta olmadığın zamanlar program yapsak çok az programımız olur. Sen sevineceksin galiba Can bundan ama.
Hasta olmamanız için gerçekten sevindim. Yani. Niye şey yapıyorsunuz canım?
Şey için yani hakikaten sürekli bir hastalık devamlı. Özellikle solunum yollarından vesaire. Bir hep hasta halimiz var ya.
Evet.
Bu gayet doğalmış. Çünkü hakikaten dün Guardian'da ve bütün dünya medyasında aslında.
Evet.
CNN International vesaire de vardı. Yayınlanan bir rapor. Lancet dergisi.
Evet. Değindik birazcık.
Evet, orijinal olarak orada yayınlanan rapor aslında bunun gayet normal olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle gençler tehlikede. Daha önceki haftalarda da konuştuk, siz de konuştunuz. Bu rapor özelinde de ayrıca tabii ki konuşuldu. Ama buna tekrar bir değineyim. Hakikaten Lancet'in bu şeyi haberi ki işte malum sağlık haberleri yapan özellikle tıp üstüne odaklanan bir dergi ve orada çeşit çeşit bakterilerin hava kirliliğinin vesaire ne kadar insan sağlığını etkilediği ve özellikle çocukları ve yaşlıları etkilediği en gençler, en incinebilirlerimiz ve aynı zamanda diğer toplumun incinebilir yaş grubu daha yaşı olanlar. Ben daha yaşı olanlara giriyorum herhalde burada.
Yok, o 65 yaş üstündeki insanların 220 milyon kişinin daha fazla ekspoze olduğunu, bu sıcak dalgalarına filan etkilendiğini 2018'de 2020'ye göre,
evet.
2000'e göre yani 18
evet.
yıl arayla 200 bin kişi daha tehlikeye maruz kalmış ama 65 yaş üzerinde olan.
Yani güvendesiniz ama şimdilik.
Hayır, şöyle bir şey var tabii ki bir nüfus kağıdı yaşı var, bir de kendi yaşı var. Burada 65 yaşında olan biri varsa benim, yani sizlerden bir tanesi değil yani. Dolayısıyla ruhsal 65 olaraktan.
Tabii olur.
o yüzden ama hakikaten şaka bir yana, tamam şakaya vuruyoruz biz gidiyoruz ama hiç de komik olmayan tarafı var bunların tabii ki.
Evet, ben ufak bir ilavede bulunayım izninle. Yani bahsetmiştik ama bunu söyleyememiştim. Lancet Countdown diye bir şey
evet.
bu işte, geriye sayım diye, çok ciddi bir rapor bu. Onun
evet.
yürüten araştırma başında bulunan Nick Watts da şöyle bir açıklama yapmış. Guardian'da görüyoruz bu haberi. Çocukların bedenleri ve bağışıklık sistemleri hala gelişme halinde oldukları için onları hastalığa ve çevresel kirlenme etkilerine maruz bırakmak çok daha tehlikeli demiş ve yani erken çocuklukta, küçük çocuklukta başlayan şeyler, hasar, hava kirliliğinden doğan hasar ömür boyu sürer ve yani bütün ülkelerin aniden bir araya gelip hemen tedbir almaması halinde iklim değişikliği konusunda bayağı bütün bir gelecek kuşağın sağlığını belirleyecektir diye 120 uzmanın 35 ayrı kurumdan gelen Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, Yale ve Çin'den de Tsinghua Üniversitelerinin katıldığı bir araştırma var. Çok acayip yani.
Çok acayip ve hakikaten araştırma üstüne araştırma geliyor. Aslında hangi araştırmanın, hangi kanıtın artık üzerinde duralım ben de şaşıyorum. Şimdi mesele tabii ki de felaket tellallığı yapmak değil. Mesele insanları korkutup veyahut da işte bir köşeye adeta koşarak çekilmelerini, iyice kendilerini kapatmalarına neden olmak değil. Ama bu işin ciddiyetinin farkına varmak lazım.
Evet ve tam tersine yani harekete geçmek için bu araştırmaların hepsinin bilinmesi ve durumun ne kadar vahim olduğunu tespit edip gerçeği kabul edip ondan sonra da harekete geçmişti. Çocukların yaptığı da bunlar yani bütün dünyada Greta'nın, Atlas'ların ve diğer bütün arkadaş bildiğimiz çocukların da yaptığı bu korkunç şeyleri de göze alarak iğrenç yolculukları böyle.
Evet yani mesele tamamen bundan kaynaklanıyor ve burada artık işte mesela başka bir raporda gene bugünlerde 5 Kasım'da gündeme gelen 11 bin bilim adamının artık mesele en büyük en falansa evet. Eğer daha da fazla sesin bir araya gelmesi, çoğunluğun sesinin duyulmasıysa, çünkü malum işte popülizm çağında bunlar da çok önemli, sürekli bir en vurgusu yapmak ve büyüklük üzerinden tabii ki en küçükler önemli değil yani bu arada ve aynı zamanda çoğunluğun sesinin geçtiğini söylemekse işte 11 bin bilim adamı bir araya gelmiş bu sefer Bioscience'da 40. yılı ilk Dünya İklim Konferansı'nın bunun Cenevre'de 1979'da olmuştu. Onun yıl dönümü için bunu da hatırlatalım. Bu raporu da hatırlatalım tekrardan. Çünkü belki ne kadar söylesek o kadar kıymetli olur. Kaçıranlar vardır vesaire.
Evet, hatta ve, şeyi de hatırlatalım. 20 bin bilim insanı da bir sene önce de aynı şeylerin ne kadar vahim olduğunu söyleyen bir başka rapora da imza atmışlardı ve insanlığı hızla harekete geçmeye çağıran.
Evet, burada işte gerçekten kendilerinin ne kadar mesele ettiğini bu 11 bin bilim adamı ortaya koyuyordu. Ve aynı zamanda ne kadar ciddi, sarsıcı biçimde ilerlediğini, tahminlerinin de ötesinde iklim krizinin bir sorun olarak önümüze çıktığını vurgularken, öte yandan da ne yapılabilir konusuna da değiniyorlardı. Nasıl tedbirler alınır? Bir takım aslında ümit verici şeylerin de olmakta olduğunu ve bunlara daha fazla ağırlık vermek gerektiğini dikkat çekiyorlardı. Ya hep bunu söylüyoruz. Herkesin yapabileceği bir şey var. Herkesin aksiyona geçerek ciddi alarak yapabileceği şeyler var. Yeter ki bunu hakikaten mesele edinelim ve işte ediniyoruz da zaten. Fakat onun ötesinde yani dediğim gibi rapor üstüne rapor geldiği için hangi birine değineyim ben vallahi şaşıyorum gerçekten de. Yani bu belki haftanın raporları gibi böyle bir seri olarak tekrar hatırlatmak lazım.
Evet. Ya biz de yetişmekte güçlük çekiyoruz. Evet. Yani bu 20 küsur yıldan beri takip etmeye çalıştığımız bir durum bu. Artık yetişemez hale geldiğimizi de itiraf etmek gerekir. Yani çok sayıda rapor ve araştırma çıkıyor bir peşi sıra.
Uluslararası Enerji Kurumu'nun gene vardı. Bu da geçtiğimiz günlerin bir raporu. Ve onlar da karbon meselesinin, bir sıfır karbon derken ne kadar işte rekorlara erişmekte olduğunu, 2018'de gene bir rekor kırıldığını, 2019'unda hiç iyi geçmediğini ve artık tedbir alınmazsa 2040'a kadar artık bu işlerin tamamen çığırından çıkacağını ifade ediyorlardı. Dolayısıyla işte bütün bunlar önümüzde zaten. Raporlardan rapor beğenin, hangisini seçerseniz okuyun. Ve bu arada tabii ki bizim gündemimiz bambaşka bir noktada. Amerika ziyareti malum.
Evet.
Onu konuştuk bol bol. İki liderin, iki birbirine hem çok benzeyen hem birbirinden çok da ayrı yönleri olan, kültürel farklar dolayısıyla ve işte yetişme tarzları dolayısıyla, ama karakter olarak da bence Erdoğan ve Trump'ın çok benzediğini söyleyemeyiz aslında. Ama farklı yönleri bir şekilde onları çok ve aynı zamanda liderlik stratejileri, tarzları birbirlerine çok benzetiyor. Onların işte bir araya geldiği Amerika ziyareti malum gündemimizdi. Keşke bir araya geldiklerinde iklim krizi de bir konu olabilse.
Evet, gereksiz bir detay vermek istiyorum. Erdoğan balık burcu, Trump ise ikizler burcu.
Ya biliyor musun işte iki değişken burcu. Şimdi bak tam konuya girdin davardan. Buradan beni konuşturacaksın Can. Şimdi bütün o raporlar, bilim adamları falan filan, ondan sonra diyecekler bu sizin böyleymiş. Gerçek yüzü ortaya çıktı. Evet, ikisi de değişken burçlar. Ama balık mı, ikizler mi? Evet.
Tabii ki ikizler.
İkizler yani. İkizlerin rasyonalite. Öbür tarafta maalesef rasyonalite sıfır.
Duygusallığa gerek yok.
Orası evet bir ezoterik, derin dip taramalar, böyle garip ruh halleri içinde oluyorlar. Balıklar ya kusura bakmayın ama ya vallahi öyle yani. Rica ederim.
Yani.
Derin sularda. Zaten kısmetli. Plastik oldunuz. Balıklara bu arada geri dönersek maalesef artık soframıza gelen
plastik balık
de,
burcu.
Plastik balık burcu. Evet hakikaten öyle oldular. Ve bizim balık hafızamız tabii ki buradan çıkarım bol gördüğünüz gibi, ama hakikaten balık burcudan deyince deniz ürünlerinin de tamamen plastikleştiğini, atıklar evet. Dolayısıyla ve artık bu konudaki enteresan da bir kampanya vardı geçenlerde, İtalya'da yapılmış. Deniz ürünlerinin tamamen denizden ne çıkıyorsa ve soframıza geliyorsa plastik olarak resmeden, öyle yansıtan ve bu gerçek aslında yani bu arada. Ama büyük liderlerimizin konuşacak başka şeyleri var. Trump ve Erdoğan zirvesinde olduğu gibi, ama bu zirvenin de yüreğimizin yağlarını eriten bir takım şeyleri oldu ki o da nedir? Bence hem milliyetçiliğin bu kadar Türkiye'de işte esip yağıp gürleyen ideoloji olan, bütün her şeyi belirlediği söylenen milliyetçiliğin bir anlamda bu kadar da herhalde ayaklar altına alındığı başka bir örnek düşünemiyorum. Şimdi hangi birinden başlayalım?
Evet.
Sabah akşam milliyetçilikle yatıp kalkıyoruz ama bir yandan Türkiye'nin gazetecileri fena halde aşağılandı. Trump'ın dalgasına, trollemesine maruz kaldı. Bir de Türkiye'nin gazetecileri, bir de üstüne üstlük Lindsey Graham'ın. Malum Trump işte zaten dost yanlısı gazeteciler ifadesiyle, yani zaten onlar var, burada çok fazla varlar diyerek Türkiye'de basının durumunu ortaya koymuş oldu. Basının genelinin diyelim. Lindsey Graham da şey esprisini tabii ki eksik etmemiş. Arka sıralardan zaten başka türü de kalmadı bu dost canlısı. Yandaş demenin başka bir boyutu oluyor. Kaçırabilen varsa bu güzel gündemi kendilerine hatırlatalım. Türkiye'nin gazetecileriyle, medyasıyla dalga geçildi. Getirildiği haliyle uluslararası platformda. Bu güzel güzel yenilip yutuldu. Onun dışında malum bu işte YPG meselesiyle yatıp kalkıyoruz. Teyakkuz vaziyeti söz konusu. Fakat ona yönelik dost canlısı bir gazetecinin sorusuna da Trump cevaben ne dedi? Takip edemeyen varsa beraber çalışıyoruz dedi. Gayet açık ve net.
Ne demek beraber çalışıyoruz? Bunu evet. Biraz açar mısın lütfen?
Beraber işbirliği yapıyoruz dedi. Gayet de güzel işbirliğine de devam edeceğiz. Aynı zamanda Türkiye ile de işbirliği yapıyoruz. O da çok güzel. Gayet güzel gidiyor.
Her şey çok güzel.
Her şey çok güzel. Yani o zaman peki niye operasyon yapıldı? Ne oluyor? Ne, kim niye orada? Ne konuşuluyor? Nedir? Bütün bunlar tutarlılık konuları.
Klasik bir ikizler burcu değil mi? Bir şey yok yani. Kesinlik yok. net bir şekilde ayaklarının yere basması gibi bir durum da söz konusu değil. O kesinlikle ihtiyacınızı da ortadan kaldıran demeçlerle beraber siyaset sahnesinde yer alıyor Trump. Sadece Trump da değil, dünyadaki birçok lider aslında bu şekilde davranmaya başladı. Türkiye'de de bunları görebilmek mümkün bence.
Yok, aslında hep sözlerle oynuyor. Hem o var, hem onun dışında ikizlerimi geçiyorum burada. Onun dışında ha, Trump'ın tabii bir de çok aslan burcu etkisi var. Şimdi nerelere girdik? Sen beni provoke ediyorsun. Sen beni burada rezil etmeye bu programda and içtin galiba. Şimdi beni konuşturuyorsun, kendimi tutamıyorum.
Trendsetter olmak böyle bir şeydi belki.
Programı yapmaya doğru.
Evet.
Evet. Niye diye burada merak edin olursa ben valla arada ilgileniyorum.
Twitter'dan belki konulara, böyle bir flut olursa.
Ne, gizli bir benim şey alter ego yaratıp program yapmam lazım.
Olabilir tabii.
O en derin böyle hasta koyu seslerim oluyor ya mesela, öyle bir şekilde tam önünde böyle şey dumanlar arasında ve şeyle kristal küresiyle öngörülerde bulunan falan. Rating patlaması yaparım bu arada. Beni konumdan uzaklaştırıp durma bu arada.
Evet ya. Evet. Pardon. Hemen şey yapalım.
İşte ikizler her zaman böyle insanın şeyini bozar. Nasıl diyeyim? Konsantrasyonunu.
Kalbini.
Evet. Hepsi bir arada. Bütün haritam ikizler Can. Bana söyleme bunları lütfen.
Evet.
Şimdi neyse, ciddiyetimize dönersek. Trump ve Erdoğan görüşmesi diyordu. Hiçbir şey ciddi değil ki yani. O görüşme ciddi bu kadar konuşuluyor mu?
Yani.
Diye alınabilecek bir yanı yok. Dolayısıyla biz de valla başka diğer konulara dilediğimiz kadar dalabiliriz yani aslında da. Neyse, tabii ki çok büyük ciddiyeti var. Çünkü hayatımızı şekillendiriyor.
Evet. Kaç yani haftadır. Impeachment de başladı işte bir yandan. Azil süreciyle resmen televizyondan da veriliyor. Fakat hiç bakamadım demiş ya, Amerikan halkı için çok fazla çalıştığım için demiş. Hem de bunu şey sırasında söylüyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sırasında bile söylemiş.
Evet.
Yani ve demiş ben izlemiyorum hiç filan. Fakat bu arada da 30 kere tweet ve retweet yapmış. Hiç ilgilenmiyorum buna, bakmıyorum bu soytarılığa filan dediği şeye de 30 tweetle takip etmiş.
Sosyal medya bağımlılığı var galiba.
Ya ne kadar böyle şey derin olmayan konu varsa ve nasıl diyeyim sığ iletişim yöntemim varsa biliyorsun severiz.
Evet.
Bundan dolayı Trump'ın zaten bütün özelliği bu. Aslında hem çağımızı çok iyi yakaladı, güncel olanı. Çünkü güncel olan da hep bunu söylüyorum. 19. yüzyılda nasıl gazetelerin milliyetçiliğin yayılımında vesaire büyük bir etkisi vardıysa, popülizmin de aslında bu çağda işte sosyal medyanın da böyle bir etkileşimi var aralarında. Bundan dolayı Trump hakikaten bir yandan bunu çok iyi yönetiyor veyahut da bir şekilde bunun trendini, programımızın başındaki meşhur trend lafımıza geri dönersek, onu çok iyi yakalamış vaziyette. Ama bir yandan işte bu görüşmeye dönersek, o ilahi adalet, poetic justice kısmına, yani tüm bu milliyetçiliğin bir anlamda Türkiye'de geldiği noktaya, bu arada MHP Genel Başkan Yardımcısı da seyahatteydi. Bunu da hatırlatayım. Fiilen bir koalisyon olmamasına rağmen, yani şöyle aslında koalisyon tamamen işte bir illüzyon gibi bir şey yani. Millet İttifakı'na karşı işte Cumhur İttifakı, iktidardaki Cumhur İttifakı aslında var ama yok. Çünkü aslında MHP hükümette değil.
Kağıt üzerinde bir şey var mı? Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı diye bir belge ya da böyle bir yasal hükümlülüğü olan bir şey var mı?
Yapı şöyle var bir mı? Belge yok elbette. Yani şimdi mesela Almanya'da koalisyon kurulduğunda aylarca bunun görüşmeleri sürüyor veyahut da işte aylara uzanmasa bile çok uzandığı haftalar içinde muhakkak çok her şeyin maddelerle hukuken belirlendiği, herkesin sınırlarının yaptığının yapabileceğinin bir çerçeve oluşturuluyor. Dolayısıyla bizde böyle şeyler yok tabii ki. El sıkışmalar vesaireler şu günümüzde, özellikle Türkiye siyasi tarihinin bugününde illüzyonlar var. Algılar üzerinden belki hiç bu kadar gitmemiştik. Zam ve güncelleme işinde olduğu gibi bir takım şeylerin aslında sadece düşünmemiz yetiyor var olması için. Zam yok biliyorsunuz, fiyat güncellemesi var. Onun gibi mektup mesela Trump'a iade edilmiyor. Diplomatik olarak yapıldığı ya da yapılmak isteniyorsa bir sert hareket, böyle bir şey yapılabilir. Ne oluyor? Takdim ediliyor.
Takdim ediliyor, evet.
Takdim edilmesi nedir? Yani Beyaz Saray'da çöp kutusuna mı atılıyor? Yani bir yolda bavulda taşındıktan sonra çaktırmadan recycle'a mı? Umarım recycle'a gidiyordur hiç olmazsa. Geri dönüşüme mi gönderiliyor bilemiyorum. İşte ama öyle bir önemli olan orada bir posta koyulduğu ifadesi, algısı yaratılması. Ama gerçekte ne olduğunun takdim, hiç önemi yok.
Takdim kelimesiyle de bir posta koymak pek yapılabilecek bir şey değil galiba. Orada bir lingüistik bir problem var. Evet.
Yani Trump'ın başka bir şeytan tüyü var. Demek ki. Böyle bir adeta karşılıklı şeytan tüyleri birbirlerini buluyorlar. Böyle liderlerin nedense evet söyledikleri yeniliyor, yutuluyor. Obama'nın kalkıp da mesela Obama döneminde yok efendim işte YPG'nin lideri için onunla işbirliği yapıyoruz, gayet de güzel gidiyor YPG ile işbirliği dese böyle çıkıp da ve bunu işte Türkiye'nin gazetecilerinin, gazeteci olarak adlandırılan kişilerinin diyelim, onların işte Türkiye'nin devlet erkanından oraya temsil için gidenlerin mesela önünde yapsa, bu büyük bir skandal, neler işte oldu, işte çirkin Amerikalı falan, böyle yatıp kalkıp herhalde böyle şeyler Türkiye'de konuşuluyor olurdu. iPhone'lar gene giderdi. İşte kolalar dökülürdü vesaire. Evet, evet. Bu tarz
portakallar bıçaklanırdı filan.
Yok, o Hollanda.
Aha, Hollanda'ydı, pardon.
Turp sıkıyorlardı.
Efendim?
Turp sıkıyorlardı.
Ha, mesela bir zamanlar öyle şeyler vardı. Bakın onlar geçti çünkü artık seviyoruz.
Neyi?
Bir şekilde Trump'ı seviyoruz. Turpları olmasa bile Trump'ları Trump'ı sahiplendik fena halde.
Fakat Trump bile gerçek gazeteci değilsin filan demeye getirdi Hilal Kaplan için. Değil mi?
Evet, gayet güzel aslında. Ki'ye almaksa. Aslında Trump'ın Kim Jong-un'un da Kuzey Kore liderinin de kendisine yaptığı bir şey bu. Pohpohlayarak karşısındakini bir anlamda tam işte şey İngilizcesi butter up'tır, yağlayarak ona bir yandan egosuna hitap edecek şeyler söyleyerek aslansın kaplansın çok müthişsin bilmem ne falan deyip arada kendi politikasını, kendi yapmak istediğini gayet güzel yürüten bir yanı var. Ama sanırım egosu çok büyük liderlerin dünyasında. Zaten işler bütün bu ego diyaloğundan yürüyor. Trump'la ilk başta anlaşılamadı. Gene egodan bugün anlaşılabiliyor. Bir işte hiç şimdiye kadar bir Amerikan başkanıyla olmamış belki bir diyalog kurulabiliyor. Gelmiş geçmiş diğer liderlerin de Türkiye tarihine baktığımızda böyle bir diyalog belki olmadı. Bu kadar içten ve kişisel. Çünkü dediğim gibi o egolar bu sefer de anlaşabiliyorlar.
Evet.
İşte orada birbirini pohpohlamak tabii ve biraz öyle ruhunu uçuruyor olmak herhalde önemli oluyor.
Evet.
Orada.
O da Oğlak Burcu bu arada.
Kim hangisi karıştırdı şimdi, kafam karıştı.
Kim Jong-un.
Kim Jong-un.
Un ama bakın un diyorsunuz, un değil un.
Kim Jong-un.
Evet, Kim Jong-un.
Evet, Jong değil mi? Ve oğlum da sürekli beni düzeltiyor. Jong da değil.
Jong değil.
Jong.
Jong. Jong, evet yani evet evet. Peki, yine sınıfta kaldım.
Evet, süreyi de bitirmek üzereyiz.
Evet, süreyi de bitirmek üzereyiz. Bugün herhalde yaptığımız şimdiye kadarki en hava cıva program oldu. Dinleyicilerimizin en azından belki biraz gündemini hafifletmişizdir. Demek ki dünya siyasetinin bu hale gelmesinin, günümüzdeki haline gelmesinin iyi bir tarafı da gayet saçma sapan uçuk kaçık şekilde burçtan girip oradan çıkıp buradan
yo,
çıkıp.
Yok yani bir de şey de en hafif konuda bütün bundan sonra doğacak doğmuş çocukların hayatlarının hastalıkla geçeceğini de söylemek gibi hava cıva bir konuya değindik, bir rapora.
Evet,
hava kirlenmesinden
dolayı. Hava cıva, evet. Hava,
hava cıva, bir de cıvadan da bahsedelim. Süper, evet. Super bug denilen, yani bu antibiyotiğe dirençli, direnç kazanmış şeylerin, bakterilerin filan artık önlenemeyecek hale geldiğini de sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 2-3 milyona yakın enfeksiyon olduğunu, bakterilerin, antibiyotik dirençli bakteri ve mantarların ve 35 bin ölüme sebep oldukları yılda ortaya evet. çıkmış. Sadece Amerika Birleşik Devletleri. Yani 11 saniyede bir enfeksiyon, her 15 dakikada da birisi ölüyormuş. Bu da tavukların ve bütün bu hayvanların antibiyotik basılması sonucunda kazanılan bir direnç. Bu da iklim kriziyle bağlantılı, her şeyle bağlantılı. Neoliberalizmle böyle bir şey.
Evet, günün manşeti hakikaten de bu rapor. Gerçekten de çocukların ne kadar çok etkileneceğini, ayrımsız olarak bugün çocuk olan ve bundan sonra doğacak olan çocukların iklim krizinden ne kadar çok, bu sizin bahsettiğiniz sebeplerden ötürü, biz dediğim gibi hep vurguluyorum, iklim krizini sadece bir meteorolojik değişimi olarak algılayamayız. Bununla beraber çok çok çok fazla soluduğumuz hava başta olmak üzere ve bütün o havanın artık solunmaz hale gelmesi, nefes alınamaz hale gelmesi ortamımızın, bunun başta olmak üzere çok büyük etkileri var. Evet. Aynı zamanda başka bir kendi tarafından söyleyeyim. İklim krizinin ilk canını aldığı, ilk en büyük etkilediği kitle kadınlar olacak.
Evet.
Gene sağlıkla ilgili baktığımızda kadınların en çok etkileneceğini sağlık olarak görüyoruz. Bunu da ayrıca diğer programlarımızda tartışırız. Ağır başlamıştık, çok hafifledik, yine bir ağırlaştık.
Evet,
ama bunları da dediğim gibi aksiyona geçmek için, hayatımızda bir şeyleri değiştirmek için kullanalım. Bu enerji ona gitsin.
Evet,
karanlık evet. bir şekilde içimizde baskı olarak kalmasın.
Evet, zaten saat 10'dan sonra da iklim acil programıyla evet. devam edeceğiz bunu konuşmaya.
Her şeyden önce biraz moraliniz bozulursa, karamsarlaşırsanız unutmayın ki Açık Radyo 25 yaşına girdi. Yeah. Çeyrek yüzyıllık bir çınar var burada.
Evet, teşekkür ederim.
Bir ağaç var, o ağaçları dikerseniz bakın böyle güzel yeşeriyorlar.
Evet,
çok tebrik ederim.
Çok teşekkür ederiz.
Asıl emektarlarını Açık Radyo'nun. Ben de kendime biraz nasipleneyim.
Evet,
çünkü
evet.
beni çok mutlu ediyor. Açık Radyo'yu çok seviyorum.
Açık Radyo'da Akrep İki Burcu var. Bu arada.
Bak şimdi bu konulara eğileceğiz. Hepimizin haritasını çıkaracağım. Görürsünüz. Evet. Ben de zaten bu arada Ömer Madra ile bu arada söyleyeyim. Can Tombil arasında bir koalisyonum. Hem yengeç hem ikizler. Hem nalına hem mıhına. Her nabza göre şerbet, ben de gördüğünüz gibi.
Çok
görüşmek üzere.
İyi ki görüşmek üzere.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.